Ayrım 20.
Bu sabah yatağa girdim. Hava kapalı. Ben üzgünüm. Yanımda hiç kimse yok. Sizi düşünüyorum. Armand, ya siz şu satırları yazdığım saatte acaba neredesiniz? Paris'ten uzakta, çok uzakta olduğunuzu söylediler bana. Kim bilir, belki de Margaret'ı unuttunuz bile. Her neyse. Yaşamımın tek sevinç dakikalarına borçlu olduğum siz mutlu olun da. Davranışımı size açıklamak isteğine karşı koyamamış bir mektup yazmıştım. Ama benim gibi bir kızın yazdığı öyle bir mektuba yalan gözüyle bakılabilir ya da ölüm yüce olmaktan çıkar bir günah çıkar mı olur? Bugün hastayım. Bu hastalıktan ölebilirim. Çünkü ben de her zaman genç öleceğimin önsezisi vardır. Annem göğüs hastalığından öldü. Bugüne kadarki yaşam biçimim annemin bana bıraktığı tek miras olan rahatsızlığı artırmaktan başka işe yaramadı. Ama eğer geri geldiğinizde gitmeden önce sevdiğiniz zavallı kızı hala merak eder de ne olduğunu araştırırsanız benim hakkımda iyi bilgi sahibi olmanızı istiyorum. İşte ancak ondan sonra rahat ölebilirim. Kendimi temize çıkaracak yeni bir belge gibi kabul ederek yeni baştan kaleme almaktan zevk duyacağım o mektupta şunlar yazılıydı. Armand, babanızın dönüşü Bougainville'de bizi nasıl şaşırtmıştı anımsarsınız. Bu gelişin bende uyandırdığı istenç dışı dehşeti de anımsarsanız onunla aranızda geçen akşamda dönüşünüzde bana anlattığınız sahneyi unutmamışsınızdır herhalde. Ertesi gün siz Paris'te bir türlü dönmeyen babanızı beklerken evime bir adam geldi. Bana Bay Duval'in bir mektubunu verdi. Bunun için koyduğum o mektup en ağır başlı ciddi bir anlatımla herhangi bir bahaneyle ertesi gün sizi evden uzaklaştırmamı ve babanızı kabul etmemi benden rica ediyordu. Benimle konuşacağı şeyler varmış. Özellikle de o girişiminden size kesinlikle söz etmemimi tembih ediyordu. Döndüğünüzde ertesi gün gene Paris'e gitmenizi size nasıl ısrarla öğütlediğini biliyorsunuz. Siz gittikten bir saat sonra babanız geldi. Sert yüzünün bende yarattığı heyecanı size anlatmayacağım. Babanız eski kuramlarla doluydu. Bunlara göre de bir kibar fahişe demek vicdansız, akılsız bir yaratık demekti. Altı yutan bir çeşit makine, demir makineler gibi kendisine bir şey uzatan eli ezmeye, onu yaşatan ve hareket ettiren kişiyi hiç acımadan, hiç ayırt etmeden parçalamaya hazır bir aygıt demekti. Kendisini kabul etmeye razı olmam için babanız çok hesaplı bir mektup yazmıştı. Evime geldiğinde davranışı hiç de yazdığı biçimde olmadı. İlk sözlerinde ona kendi evimde bulunduğumu, yalnız ve yalnız oğluna beslediğim işten sevgi uğruna yaşamımın hesabını ona verebileceğimi anımsatmak zorunda kalmamı gerektirecek kadar kurum, küstahlık, hatta gözdağı vardı. Bay Duval bir parça sakinleşti. Bununla birlikte oğlunun uzun zaman benim uğruma kendimi mahvetmesine göz yumamayacağını söylemeye başladı. Gerçekten çok güzel olduğumu ama ne kadar güzel olursam olayım, güzelliğimi benim yaptığıma benzer harcamalarla genç bir erkeğin geleceğini mahvetmekte kullanmamam gerektiğini de ekledi. Buna verilecek bir tek yanıt vardı, değil mi? Metresiniz olduğumdan beri bana verebileceğinizden fazla para istemeden size sadık kalmak için hiçbir özverinin bana ağır gelmediğinin belgelerini göstermekti bu. Emniyet sandığının makbuzlarını rehine koyamadığım eşyaları sattığım kişilerden alınan faturaları gösterdim. Borçlarımı ödemek size fazla ağır bir yük olmadan birlikte yaşamak için ev eşyalarımı elden çıkarmaya karar verdiğimi babanıza anlattım. Ona mutluluğumuzdan daha sakin ve daha mutlu bir yaşantının gözlerime serdiğiniz o eşsiz ufkundan söz ettim. En sonunda gerçeği anladı, geldiği zamanki davranış biçiminden özür dileyerek bana elini uzattı. Sonra da öyleyse efendim artık çıkışmalarla, korkutmalarla değil ancak rica ile şimdiye kadar oğlum için yaptıklarınızdan çok daha büyük bir özveriyi elde etmeye uğraşacağım dedi. Bu başlangıç karşısında titredim. Babanız bana yaklaştı, iki elimi tuttu ve sevgi dolu bir sesle sözlerini sürdürdü. Evladım, size söyleyeceklerimi kötü yanından almayın. Yalnızca şunu anlayın ki yaşamın kimi zaman pek acımasız olan zorunlulukları vardır. Ama ne çare ki bunlara boyun eğmek gerekir. İyi yüreklisiniz. Ruhunuzda belki sizi hor gören ama sizin değerinize ulaşamayan pek çok kadının yoksun olduğu değerler var. Ama düşünün ki metresin yanında aile de var. Aşktan başka görevler de var. Tutkular yaşından sonra erkeğin saygı görmek için ciddi bir mevkiye sağlamca yerleşmeye gereksinim duyduğu yaş gelir. Oğlunun serveti yok. Bununla birlikte annesinden kalan mirası size bırakmaya hazır. Yapmak üzere bulunduğunuz özveriyi kabul etse, buna karşılık sizi tam bir kara gün felaketinden koruyacak o bağışı yapmak Armand'ın onuru ve saygınlığı gereğidir. Ama oğlum o özveriyi kabul edemez. Çünkü sizi hiç tanımayan toplum bu razı oluşa taşıdığımız ada buluşmaması gereken hileli, dürüst olmayan bir neden yakıştırırdı. Birbirinizi sevdiğiniz bu aşkın oğlum için bir mutluluk, sizin için de yeniden bir saygınlığa kavuşma olduğunu hiç hesaba katmazlar. Bu durumda yalnızca bir şey görürler. O da Armand Duval'in söylemek zorunda olduğum şeyler için beni bağışlayın evladım. Bir kibar fahişenin kendi uğruna her şeyini satıp savmasına katlanmasıdır. Sonra başkaları için olduğu gibi sizin için de suçlamalar, pişmanlıklar günü gelecektir. Buna emin olabilirsiniz. İçinizde kırıp atamayacağınız bir zinciri taşımak zorunda kalırdınız. O zaman ne yapardınız? Gençliğiniz kaybolmuş, oğlumun geleceği yıkılmış olurdu. Babası olan ben de iki evladımdan beklediğim ödülü yalnızca çocuklarımın birinden görürdüm. Gençsiniz, güzelsiniz, yaşam sizi avutur. Yüce ruhlusunuz. İyi bir davranışın anısı, geçmiş pek çok şeyin arınması olur sizin için. Sizi tanıdığı 6 aydan beri Armand beni unuttu. Ona 4 kez mektup yazdım, 1 kez bile yanıt vermeyi düşünmedi. Ölsem haberi olmayacaktı. Şimdiye kadar yaşadığınızdan başka türlü yaşamak niyetiniz ne kadar kesin olursa olsun, Armand sizi sevdiğinden alçak gönüllü durumunun sizi mahkum edeceği, güzelliğinizde hiç de uymayan o dünyadan elini eteğini çekmiş yaşama asla razı olmaz. O zaman kim bilir neler yapar. Kumar oynadığını haber aldım. Bundan size hiç söz etmedi, onu da biliyorum. Ama bir çılgınlık anında uzun yıllardan beri kızımın çeyiz parası için, oğlum için ve yaşlı günlerimin dinginliği için biriktirdiklerimin bir bölümünü kesinlikle yitirebilirdi. Geçmiş günlerde olabilecek bir şey gene olabilir. Üstelik de onun uğruna ayrılacağınız o yaşamın yeniden sizi kendine çekmeyeceğine emin misiniz? Onu sevdiğiniz gibi bir başkasını da sevmeyeceğinize emin misiniz? En sonunda ilişkinizin, aşığınızın yaşamına getireceği engelden acı çekmez misiniz? Ve eğer yaşlandıkça aşk düşlerinin yerini mevki hırsı düşünceleri alırsa, öyle bir durumda onu sizin bile avutamayacağınızı düşündünüz mü hiç? Bunların tümünü iyice düşünün efendim. Armand'ı seviyorsunuz. Bunu kanıtlamak için hala elinizde bulunan bir yolla kanıtlayın ona. Geleceğine aşkınızı feda edin. Henüz hiçbir felaket olmadı ama olabilir. Belki de benim önceden sezinlediklerimden daha da büyüğü başımıza gelebilir. Armand sizi eskiden seven bir erkeği kıskanabilir. Onu düelloya davet edebilir. Dövüşür, sonunda da ölebilir. Oğlunun yaşamının hesabını sizden soran o babanın karşısında nasıl acı duyacağınızı bir düşünün. En sonunda evladım, her şeyi öğrenmenizde yarar var. Çünkü size daha her şeyi söylemedim. Beni Paris'e getiren nedeni öğrenin öyleyse. Az önce söylediğim gibi genç, güzel bir melek kadar saf ve temiz bir kızım var. Birini seviyor, o da bu aşkı yaşamının düşü haline getirdi. Bütün bunları Armand'a yazmıştım ama sizinle fazla meşgul olduğundan bana karşılık yazmadı. Evet, kızım evlenecek. Benim ailemde de her şeyin onurlu ve saygıdeğer olmasını isteyen onurlu, saygıdeğer bir aileye girecek. Damadım olmak üzere bulunan erkeğin ailesi, Armand'ın Paris'te nasıl yaşadığını öğrenmiş. Eğer Armand o yaşamı sürdürürse sözünü geri alacağını bana açıkça bildirdi. Size hiç hiçbir kötülüğü dokunmamış, geleceğe güvenmeye hakkı olan bir çocuğun yazgısı ve geleceği sizin ellerinizde. Bunu mahvetmeye hakkınız var mı? Böyle bir gücü kendinizde buluyor musunuz? Margaret, aşkınızın ve pişmanlığınızın başı için kızımın mutluluğunu bana bağışlayın. Dostum, kendi kendime defalarca aklımdan geçirdiğim, şimdi de babanızın ağzında daha da ciddi bir gerçeğe bürünen bütün bu düşünceler karşısında sessiz sessiz ağlıyordum. Babanızın söylemeye cesaret edemediği ama belki de 20 kez dudaklarının ucuna gelen şeylerin hepsini aklımdan geçiriyordum. En sonunda ben bir kibar fahişeden başka bir şey değildim. İlişkimize gösterdiğim neden ne olursa olsun her zaman bir işten pazarlık havası taşıyacaktı. Geçmişteki yaşamın böyle bir gelecek düşlemek hakkını bana bırakmıyordu. Ben de alışkanlıklarımla ünümün hiçbir inanca yer vermediği sorumluluklar yüklenmeye kalkıyordum. Kısacası sizi seviyordum. Armand, Bay Duvel'in benimle konuşmasındaki babaca tutum, bende canlandırdığı tertemiz duygular, o dürüst ihtiyarın kazanacağım saygısı, ileride mutlaka elde edeceğime emin olduğum sizin saygınız, işte bütün bunlar gönlümde soylu düşünceler uyandırıyordu. Onlar da beni kendi gözlerimde yüceltiyor, bana saygınlık kazandırıyor, o zamana kadar hiç bilmediğim kutsal gururları dile getiriyordu. Oğlunun geleceği için bana yalvaran o yaşlı adamın bir gün kızına gizemli bir dostun adı gibi benim de adımı dualarına katmasını söyleyeceğini düşündükçe değişiyordum. Kendimle gururlanıyordum. O anın aşırı heyecanı belki de bu duygulardaki gerçeği büyütüyordu. Ama dostum, ben işte bunları hissediyordum ve bu yepyeni duygular sizinle geçen mutlu günlerin verdiği öğütleri susturuyordu. Gözyaşlarımı silerek babanıza, "Peki efendim," dedim, "oğlunuzu sevdiğime inanıyor musunuz?" Bay Duval bana, "Evet," dedi. "Çıkarsız bir aşkla mı?" "Evet." "Bu aşkı yaşamımın umudu, düşü ve bağışlanması haline getirdiğime inanıyor musunuz?" "Kesinlikle." "Dediğiniz gibi olsun efendim. Öyleyse beni bir kez kızınızı öpermiş gibi öpün. Size yemin ederim ki ömrümde aldığım tek gerçek masum öpücük olan bu öpücük beni aşkıma karşı güçlendirecek. Size söz veriyorum, bir haftaya kalmadan oğlunuz bir süre için mutsuz ve üzgün olarak ama kesin iyileşmiş olarak yanınıza gelecektir." Babanız beni alnımdan öperek, "Siz çok soylu bir kızsınız," diye karşılık verdi. "Tanrı'nın sevap defterinize yazacağı bir işe girişiyorsunuz ama oğlumu pek kandıramayacağınızdan korkuyorum." "Oo, siz hiç merak etmeyin efendim, benden nefret edecek." Aramızda her ikimizin de aşamayacağı bir engel bulunmalıydı. Prudence'a ney.com'un önerilerini kabul ettiğimi, akşam yemeğini onunla ve kontla birlikte yiyeceğimi kendisine bildirmesini yazdım. Mektubu mühürledim, içinde ne olduğunu söylemeden Paris'e gider gitmez onu üzerindeki adrese göndermesini babanızdan rica ettim. Yine de içinde ne yazdığını sordu, ona "Oğlunuzun mutluluğu" yazılı yanıtını verdim. Babanız son bir kez daha beni öptü, alnımda bir damla minnet gözyaşı hissettim. Onlar geçmiş günahlarımı arıtan kutsal su gibi geldi bana. Ve kendimi bir başka erkeğe teslim etmeye razı olduğum bir anda, bu yeni günahla neleri kurtardığımı düşünerek gururdan sanki uçuyordum. Bu pek doğaldı. Armand, babanızın dünyanın en dürüst insanı olduğunu söylemiştiniz bana. Bay Duval arabaya bindi gitti. Ama ne de olsa ben kadındım. Akşam sizi gördüğümde ağlamadan edemedim ama asla yürekliliğimi yitirmedim. Acaba iyi mi ettim? Hasta olarak girdiğim ve belki de ölmeden çıkamayacağım bu yatakta bugün işte kendi kendime bunu soruyorum. Kaçınılmaz ayrılığımızın saati yaklaştıkça neler hissettiğime tanık oldunuz. Bana destek olmak için artık yanımda babanız yoktu. Ve öyle bir an geldi ki her şeyi size itiraf edecektim. Çünkü benden nefret edeceğiniz, beni hor göreceğiniz düşüncesiyle dehşete kapılıyordum. Armand, belki de inanmayacağınız bir şey yaptım. Bana gerekli gücü vermesi için Tanrı'ya dua ettim. Özverimi ve dualarımı kabul ettiği belli, çünkü dilediğim gücü bana yeterince verdi. O akşam yemeğinde de gene güce gereksinim duydum. Çünkü ne yapmak üzere bulunduğumu bilmek istemiyordum. Yürekliliğimi yitirivermekten öylesine korkuyordum. Kim derdi ki ben, Margaret Gauthier, yalnızca yeni bir aşık düşüncesiyle bile bu kadar acı duyacaktım. Unutmak için içki içtim. Ertesi gün uyandığımda kontun yatağındaydım. Dostum, işte bütün gerçek bu. Düşünüp karar verin ve ben nasıl o günden bu yana bana yaptığınız kötülükleri, çektirdiğiniz işkenceleri bağışladıysam, siz de beni bağışlayın. 26. Bölüm. O uğursuz geceden sonra olup bitenleri siz de benim kadar biliyorsunuz. Ama sizin bilmediğiniz, tahmin edemeyeceğiniz şudur. Ayrıldığımızdan beri çok acı çektim. Babanızın sizi alıp götürdüğünü öğrenmiştim ama benden uzakta uzun zaman yaşayamayacağınızı tahmin etmiştim. Şanzelize'de size rastladığım gün çok heyecanlandım ama şaşırmadım. İşte o zaman her birinin sizden yeni bir hakaret getirdiği günler dizisi başladı. O hakaretleri sanki sevinçle karşılıyordum. Çünkü bunlar hala beni sevdiğinizin kanıtı olduğundan başka, gerçeği öğrendiğiniz gün bana işkence ettiğiniz oranda gözünüzde büyüyüverecekmişim gibi geliyordu bana. Armand, o neşeyle çekilen işkenceye sakın şaşmayın. Eskiden bana duyduğunuz aşk, gönlümde soylu, yüce heyecanlar yaratmıştı. Bununla birlikte ilk anda gerektiği kadar güçlü olmamıştım. Size yaptığım özverinin uygulanışıyla dönüşünüz arasında oldukça uzun bir zaman geçmişti. O süre içinde çıldırmamak ve yeniden atıldığım yaşamda kendimi unutmak için fizik çarelere başvurmak gereksinimini duymuştum. Bütün şenliklere, bütün balolara, bütün içki alemlerine katıldığımı Proudhon size söyledi, değil mi? Böyle aşırı çılgınlıklarla kısa zamanda öleceğimi umuyordum ve şimdi öyle sanıyorum ki bu umut gerçekleşmekte gecikmeyecek. Sağlığım kaçınılmaz biçimde gitgide bozuldu. Sizden acıma dilemek için Bayan Duverney'i gönderdiğim gün bedenen ve ruhen son derece bitkindim. Size verdiğim son aşk kanatını nasıl ödüllendirdiğinizi, ölüm halinde hastayken kendisinden bir aşk gecesi istediğinizde sesinize karşı duramayan ve bir çılgın gibi geçmişle o günü yeniden birleştirebileceğine bir an için inanan kadını hangi hakaretle Paris'ten kovduğunuzu size anımsatmayacağım. Öyle yapmakta yerden göğe kadar haklıydınız. Armand, gecelerimi her zaman bu kadar pahalıya ödemediler. İşte o zaman her şeyden vazgeçtim. Neye nokta nokta kontunun yanındaki yerimi Olimpi aldı ve bana dediklerine bakılırsa gidişimin nedenini ona açıklamayı da üzerine almış. G nokta nokta kontu Londra'daydı. Benim gibi kızlarla aşka ancak hoş bir eğlence olması için gereken önemi veren ve eskiden sahip oldukları kadınların yakın arkadaşı olarak kalan, hiç kıskançlık duymayan, kin gütmeyen erkeklerden biridir o. Bize gönüllerinin her yanını ama keselerinin iki yanını da açan o yüce soylulardan biridir kısacası. Hemen aklıma geldi, onun yanına gittim. Beni sultanlar gibi karşıladı ama orada bir yüksek sosyete kadınının aşığıydı. Benimle görünerek kendini lekelemekten korkuyordu. Beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Onlar da bana bir ziyafet verdiler. Sonra içlerinden biri beni götürdü. Dostum, ne yapmamı isterdiniz? Kendimi öldürmemi mi? Mutlu olması gereken yaşamımıza yararsız bir vicdan azabı yüklemek olurdu bu. Sonra da ölüme bu kadar yakın olunca kendini öldürmenin ne gereği var? Ruhsuz bir beden, düşüncesiz bir eşya haline dönüştüm. O otomat yaşamını bir süre yaşadım. Sonra Paris'e döndüm ve sizi soruşturdum. İşte o zaman uzun bir yolculuğa çıktığınızı öğrendim. Artık bana destek olacak hiçbir şey kalmamıştı. Yaşamım sizi tanımadan 2 yıl önceki haline döndü. Yeniden Duke'e yaklaşmaya çalıştım ama o adamcağızı çok kaba bir biçimde yaralamıştım. Yaşlılarda hiç kuşkusuz ölümsüz olmadıklarını fark ettiklerinden sabırlı değillerdir. Hastalık günden güne yayılıyordu. Renksizdim, üzgündüm, daha da zayıflamıştım. Aşkı parayla satın alan erkekler malı almadan önce onu inceden inceye araştırırlar. Paris'te benden daha sağlıklı, daha etli canlı kadınlar vardı. Beni herkes bir parça unuttu. İşte düne kadar geçmiş buydu. Şimdi artık iyice hastayım. Para istemek için Dük'e yazdım. Çünkü hiç param yok. Alacaklılar gene elime üşüştüler. Acımasız bir ısrarla bana faturalarını getiriyorlar. Acaba Dük bana yanıt verecek mi? Armand, neden Paris'te değilsiniz? Beni görmeye gelirdiniz. Ziyaretiniz beni avuturdu. 20 Aralık. Hava berbat, kar yağıyor, evimde yapayalnızım. 3 günden beri öyle şiddetli bir ateşim vardı ki size bir tek sözcük bile yazamadım. Hiçbir yenilik yok dostum. Belli belirsiz bir biçimde her gün sizden bir mektup geleceğini umuyorum ama gelmiyor. Besbelli hiç de gelmeyecek. Yalnızca erkekler bağışlamamak gücüne sahiptirler. Dük bana yanıt vermedi. Prudence gene emniyet sandığına taşınıp duruyor. Durmadan kan kusuyorum. Ah, halimi bir görseniz çok üzülürdünüz. Sıcak bir ülkede bulundunuz. Bu benim gibi ağırlığıyla göğsünüzü ezen bütün bir dondurucu kıştan uzak olduğunuz için ne kadar mutlusunuzdur. Bugün bir parça yataktan kalktım ve penceremin perdelerinin arkasından şu Paris yaşamının akıp gidişine baktım. Onunla ilişkimi artık kesin olarak kestim sanıyorum. Tanıdık birkaç yüz hızla, neşeyle, kaygısız sokaktan geçip gittiler. Bir teki bile gözlerini pencereme kaldırmadı. Bu arada birkaç delikanlı gelip sağlığımı sormuş. Bir kez daha gene böyle hastalanmıştım da, beni hiç tanımayan, ilk gördüğümde benden yalnızca bir küstahlık elde eden siz, her sabah gelip sağlık haberimi alıyordunuz. İşte gene hastayım. 6 ayı birlikte geçirdik. Kadın yüreğinin içerebileceği ve verebileceği kadar büyük bir aşkla sizi sevdim. Ve şimdi uzaktasınız. Benden nefret ediyorsunuz ve sizden bana tek bir avuntu sözcüğü bile gelmiyor. Ama eminim ki bu bırakılmışlıktan yalnızca rastlantı suçludur. Çünkü eğer Paris'te bulunsaydınız başucumdan ve yatak odamdan ayrılmazdınız. 25 Aralık. Doktorum her gün yazmamı yasaklıyor. Gerçekten de anılarım ateşimi yükseltiyor. Ama dün sanki beni bir parça iyileştiren bir mektup aldım. Bana getirdiği parasal yardımdan çok anlattığı duygularla beni yaşama bağladı. Onun için bugün size yazabilirim. Bu mektup babanızdan geliyordu ve içinde şunlar yazılıydı.